Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Genç Dergisi Bana Ustanı Anlat kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş bu ay ve bu dergiden ilk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı İyilik Siyaseti başlıklı yazıyı sunacağız. Bir bedevi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istedi. Peygamberimiz bedeviye elindekilerden verdikten sonra sordu. Sana iyilik yaptım mı? Bedevinin cevabı olumsuzdu. Bana verdiği nedir ki ben bundan memnun olayım? Orada bulunan sahabiler adamın bu tavrına öfkelendiler. Tam üzerine yürüyeceklerken Resulullah eliyle onlara mani oldu. Kalkıp oradan giderken Bedevi'yi de kendisiyle beraber evine davet etti. Bedevi ile baş başa kalınca da ona şöyle söyledi. Geldin, istedin, biz de verdik ve sonra dediğini de dedin. Sonra ilave bir şeyler daha verdi ve en baştaki sorusunu yineledi. Sana iyilik yaptım mı? Bedevi bu sefer memnuniyetini ifade etti. Evet, Allah sana ecrini versin. Çoluk çocuğunun ömrünü ziyade eylesin. Resulullah Bedevi'yi uğurlarken ondan bir istekte bulundu. Biraz önce dediklerinle arkadaşlarımı kızdırdın. Şimdi sana karşı kin besliyorlar. Ben yanlarına gittiğimde tekrar gel ve son sözlerini orada tekrar et ki sana karşı besledikleri duygu silinsin. Bedevi kendisini diğerleri nezdinde tezkiye edecek bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Peygamberimiz arkadaşlarının yanına döndükten bir müddet sonra Bedevi çıktı geldi. Allah Resulü kimsenin bir şey demesine fırsat vermeden sahabelerine hitaben dedi ki, ''Bu arkadaşınız bize geldi, istediği verdik. Ama yine de dediğini dedi. Sonra yine verdik. Şimdi sanırım bizden razıdır. Öyle midir ey Bedevi?'' Bedevi daha evvel Peygamberimize söylediklerini tekrar etti. ''Evet, Allah sana ecrini versin, çoluk çocuğunun ömrünü ziyade eylesin.'' Adam oradan ayrıldıktan sonra Peygamber Efendimiz sahabilerine şunları buyurdu. Benimle bu bedevi arasındaki mesele, devesi olup da ürken ve kaçan bir kişinin meselesine benzer. Kaçan deveyi tutmak için halk arka arkaya dizilmiştir. Fakat onlar koştukça deve daha da hızlanmaktadır. Deve sahibi en nihayet onlara der ki, benimle devemin arasından çıkınız. Ben ona karşı sizden daha şefkatliyim, onu daha iyi tanırım. Sonra devesine doğru gider, yerden bir hurma dalı alır ve deveyi çağırır. Deve sahibinin yanına gelir, ona yükünü yükler ve kendisi de sırtına biner. Eğer bedevi o sözleri söylediği zaman sizi dinleseydim, o adam cehenneme yuvarlanacaktı. İyilik yapmak arı ve duru bir kalbin sanatıdır. İyilik yaparsınız, bu kalbinizin rahat etmesini sağlar ama karşıdakini razı edemediyseniz o iyilik tam bir iyilik olabilir mi? İyilik yaparsınız, herkesi memnun edersiniz ama sizin kalbiniz tatmin olmaz. Hissettiğiniz ve içinizi tırmalayan eksiklik iyiliği yine hedefine vardırmaz. İyilik yaparsınız, herkese beraber siz de memnun olursunuz. Fakat iyiyi iyi olarak tarif eden ki o sadece ve sadece Allah'tır, bundan razı olmayabilir. O zaman iyilik yaptığınızı sanmışsınız, ne ki boşuna yorulmuşsunuzdur. İyilik bir sanattır, iyi olduğu kabul edilen bir davranış. Nasıl her sanat eseri muhatabında farklı hisler çağrıştırırsa, aynen o şekilde farklı anlamlara gelebilir. Bu anlam, bir fakirin eline para sıkıştırmakla o parayı bir zarfa koyup üzerine teşekkür ederek sunmak arasındaki fark gibi zahiri bir fark olabildiği gibi, sadakayı alanın o fakir değil Allah olduğu gibi bir idrakte örneklenen kalbi bir fark da olabilir. Bu farklılıkların bize söylediği iyiliği yapanın, tıpkı bir sanatçı gibi kemale erecek bir terbiye ve olgunlaşmaya ihtiyaç duyduğudur. Bu anlamda iyilik bir kemal yolculuğudur. İyiliğin kemalatı ya da iyiliğin kalitesi, iyiliğe karar veren kalbin kıvamına göredir. O kalp ne kadar kemal bulmuşsa, iyilik de o kadar kemal bulmuştur. Kalbin kemalinin ne olduğunu bize Kur'an-ı Kerim, malın ve evladın fayda vermediği o günde fayda verecek olanla selim kalple haber veriyor. Kalbin kemali böyleyse, iyiliğin kemali nasıldır? İyiliğin kemali, başta yapandan muhatabına, oradan iyiliğin mutlak manada kabulünü sağlayacak huzura varıncaya kadar ilgili herkesi ve en nihayetinde Rabbi Rahimimizi razı etmesine bağlıdır. Nasıl rıza bir sonsuzluk yolculuğudur, iyiliğin kemalinin de sonu yoktur. Bu hem iyiliğin kalitesinin sınırı olmaması hem de makbul bir iyiliğin başka iyiliklere vesile olmasıyla böyledir. Herkesi memnun eden bir iyilik, başka iyiliklere mebde, mehaz ve mecra olmasıyla bitmeyecek bir bereketin tetikleyicisi olur. Makbul bir iyilik, nur üstüne nur gibi iyilik üstüne iyilik doğurur. İyiliğin kemal yolculuğu kadar karşı kutupta yer alan kötülüğün de esfeli safiliğine doğru bir yolculuğundan bahsedilebilir. Nasıl makbul iyilik başka iyilikler doğurur, kötülük de başka kötülükler doğurur, o yüzden kötülüğün anılması en az yapılması kadar kötü görülmüştür. İyilik ne kadar çok yayılır, bahsedilir ve teşvik edilirse, kötülük de ne kadar engellenir, örtülür ve gizlenirse o kadar iyidir. Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, herkesin ortasında bir gece evvel işlediği kabahati anlatan adama, Hazreti Ömer'in "Sus, Allah'ın örttüğünü niye açığa vuruyorsun?" diye çıkışması muhtemelen bundandır. İyiliğin kemali, iyiliği yapan, iyiliğe muhatap olan ve iyiliği kabul eden olmak üzere üç tarafın rızasının kemalidir demiştik. Bu taraflardan hangisini memnun etmek önceliklidir? Şüphesiz ilk aranacak Rabbimizin rızasıdır. Fakat bunun dini sadece Allah'a halis kılmak gibi zor bir seviyeye isnat ettiğinden tayin ve tespiti mümkün değildir. O yüzden samimiyet, niyet ve ihlası gözeterek öncelikle iyiliğe muhatap olanın rızasını aramak gerekir. Bu arayış iyiliği yapanın kendi iç tatmininden önce gelir. Çünkü iyilik bir yarayı sarmak, bir derde derman olmak ya da bir feryadı dindirmek için yapılır. Bunlar hasıl olmadıktan sonra iyilik niye yapılır? Resulullah'ın bedevinin rızasını araması, yapılan iyiliğin sadece failinin tatmin olduğu bir şey olarak kalmaması içindir. Çünkü iyiliğe muhatap olanın memnun olmadığı bir iyilik kemale ermemiştir. Eksikliği gidermek için ilave bir iyilik gerekebilirse bu yapılmalıdır. Böylece iyiliğin kemali sağlanır. Daha da önemlisi iyiliğe muhatap olan razı edilerek yeni iyiliklere kapı aralanır ki Allah Resulü'nün yaptığı da budur. Makbul bir iyilik ebder değil, veluttur. Kendisiyle bitmez. Başka iyiliklere vesile olur. Makbul olmayan bir iyiliğin böyle bir berekete yol bulamaması bir yana umulmadık kötülüklere yol açmasından korkulur. Bedevi'nin örneğinde böyle bir ihtimali, sahabilerin yapılan iyiliği beğenmediği için Bedevi'ye karşı besledikleri hislerde görüyoruz. Bedevi'nin kendisine yapılanı küçük görmesiyle ortaya çıkan memnuniyetsizlik, doğuracağı sonuçlar itibarıyla öne alınması gereken bir nitelik taşımaktaydı. Bu tavır söz konusu iyiliğin en azından müsmir ve münbit bir mahiyete dönüşmesini engelleyecekti. Kaldı ki sahabilerin bedeviye yönelik hissettikleri duygularla açılan yol adamın muhatap olduğu iyilikten istifadesini sağlamak şöyle dursun, tam tersi sonu cehenneme varacak kadar bir yolculuğa onu mahkum edecekti. Bunu önlemenin yolu daha fazla iyilikten ve Resulullah'ın iyilik siyaseti diye adlandıracağımız tavrından geçmekteydi. İyilik siyaseti, iyiliğin makbul bir iyilik olarak kalması, iyiliğin bütün taraflarının rızasının temin edildiği ve en önemlisi iyilikten sadece iyiliğin, daha fazla iyiliğin doğacağı bir vasatın oluşmasını temin etmektir. Allah Resulü bir tür kadir bilmezlikle yapılan iyiliği küçümseyen bedevinin maruz kaldığı buğzu takip ettiği iyilik siyasetiyle ortadan kaldırmıştır. Bedevinin ikinci iyilikle gönlünün tatmin olmasına, onu ilk hareketiyle gönüllerinde kodlamış sahabilerin şahit olmasını arzu etmiş, bunun için de onları bedeviyle tekrar buluşturmuştu. Buradaki siyaset, iyiliğin iyilik üstüne iyilik doğuran bir mahiyete bürünmesine yönelik gayrettedir. Bu gayret, telif ve tevhid gayretidir. En büyük iyilik, kalplerin tevhidini temin etmektir. Bunu sağlamak bir faninin başarabileceği bir şey değildir. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezsin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Enfal 63. Herhangi bir iyiliğin kemal ölçüsünü tekrar edelim. Bir iyiliğin kalitesi, kıvamı ve bereketi insanların kalplerini telif edebildiği ölçüdedir. Bir iyiliğin makbul ve muteber olması, gönüller yapması, gönülleri buluşturması ve gönüllere taht kurmasıyladır. Bu anlamda iyiliğin siyaseti daha çok iyilik yapılmasını temin edecek bir ortak zemin oluşturmanın adıdır. Bu zeminde bir iyiliğe ilişkin farklı algı, idrak ve hisler aynı memnuniyet potasında bir araya gelir ve ortak rıza nur üstüne nur gibi daha çok iyiliğin doğmasına sebep olur. Bu da iyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? İlahi hükmünün gereğidir zaten. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Arslan imzalı İyilik Siyaseti başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Boş Ümitlerle Geleceği Kaybetmek başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. İnsan hayatının her dönemine kurulmuş farklı tuzaklar vardır. İnsaniyetini, başarılarını, fani hayatını ve ebedi hayatını hedef alan tuzaklar. Çoğu zaman insan kendi kendisine tuzak kurar. İnsan ve cin şeytanlarının da kendilerince kurduğu tuzaklar vardır. Kurulan her tuzakta, özellikle kişinin kendi kendine kurduğu tuzaklarda, görünüşte masumane bir arka plan vardır. Diğer bir ifadeyle, kişi kendi kendini ikna eder, kendine tuzak kurduğunu fark etmeden. İşte bu yazıda böylesi bir tuzaktan bahsedeceğiz. Bu tuzak çoğu zaman şöyle kurulur. Şimdilik böyle yapalım, günahsa da işleyelim. Sonra tevbe eder, kendimize çeki düzen verir, bu hatamızı telafi ederiz. Her yaştan efsani arzularımız uğruna kendimize bu çeşit tuzaklar kurduğumuz olur. Ancak geleceğimizi inşa yolunda daha çok gençlik yıllarında bu çeşit tuzaklara çok düşeriz. İki gerekçe üretiriz çoğu zaman. Bir, tövbe ederiz, kendimizi arıtırız. İki, ileride bu hatalarımızı ya da ihmallerimizi bir şekilde telafi ederiz. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf aleyhisselamı kuyuya atıp öldürmek isteyen kardeşlerinin kendilerine buldukları gerekçe tam da böyle bir gerekçedir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Aralarında dediler ki, Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. Yusuf Suresi 7-9. Dikkat edilirse burada Yusuf'un kardeşlerinin işleyecekleri cinayete buldukları gerekçe ileride tevbe edip salihlerden olma ümididir. Günahın günah olduğunu bile bile işleyenlerin büyük çoğunluğunun gizli gerekçesi işte bu düşüncedir. Tövbe geçmişe yönelik büyük bir arınma vesilesi iken geleceğe yönelik bir aldanma vesilesi olabilmektedir. Esasen tövbe hatadan dönme ve halini ıslah etme fırsatıdır. Geçmişimizin geleceğimizi esaret altına almamasına yönelik büyük bir ilahi ikramdır. Zira böyle bir arınma imkanı söz konusu olmasaydı, bozulan kimsenin yeniden ıslah ve ihyasına imkan olmayabilirdi. Kişinin kendi nefsi ya da insan ve cin şeytanları, Allah Teala'nın tövbeleri kabul edeceği hakikatini yanlış yerde kullanarak günah ve masiyet işlemeyi kolaylaştırabilmektedir. Çok para kazanma hırsıyla haram helal demeden mal toplayan kimselerde, şehvetini tatmin için haram yollara düşenlerde, hak etmediği halde belli makamlara ulaşmak için rüşvet ve benzeri durumlara tevessül edenlerde çoğu zaman bu ve buna benzer tuzakların kurbanı olmaktadırlar. Öyleyse bu tuzağa karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Zira hiç kimse yarın ne yapacağını bilemeyeceği gibi yarına kadar yaşamasının da bir garantisi yoktur. Anlatılır ki bir terzi salihlerden bir zata, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Teala kulunun tevbesini canı boğazına gelmediği müddetçe kabul eder hadisi şerifi hakkında ne buyurursunuz diye sual etti. O zat da sordu. Evet, böyledir. Ama senin mesleğin nedir? Tersiyim, elbise dikerim. Tersilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaşı kesmektir. Kaç seneden beri bu işi yaparsın? 30 seneden beri. Canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem deyince o salih zat şu tavsiyede bulundu. Ey tersi! Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi o an nasıl yapabilirsin? Bugün gücün kuvvetin yerindeyken geçmiş günahlarına tevbe eyle ve tevbe ederim ümidiyle de günah işlemeye kalkışma. Yoksa son nefeste istiğfar ve hüsn-i hatime nasip olmayabilir. Hikmet ve irfan ehli büyüklerin tövbe ederim ümidiyle günah ve masiyetlere kapı aralayanlara bir başka uyarısı daha vardır ki, bu da son derece mühimdir. Şöyle ki, işlenen bazı günahlar, insanın manevi cihazları diyebileceğimiz letaiflerini kapatabilir ve hatta öldürebilir. Bu noktada küçük günahlar bile dikkate alınmalıdır. Zira ısrarla işlenen küçük günahlar zamanla büyük günaha dönüşür. Nice büyük yangınlar küçük bir kıvılcımın sonucudur. Bu uyarıdan şunu anlıyoruz ki, tövbeyle günahlarımız bağışlanmış olsa bile, insaniyet kumaşımız zayıflamakta ve kalite kaybına uğramaktadır. Rabbimizin lütfettiği nice kabiliyet ve istidatlarda körelmeler ya da zafiyetler oluşmaktadır. Muhammed Esat Erbili Kuddisesi Ruh'un Sultanül Arifin, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine verdiği icazetnamedeki şu cümleler dikkat çekicidir. Dervişhane icazetnamemizi taşıyan manevi evladımız Sami Efendi, gençlik günlerini nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içinde geçirmiş. Evet, gençliğini istidatlarını köreltmeden geçiren kimselerin, insanı kamil olma yolculuğunda başarılı olma şansı daha çoktur. İnsaniyet kumaşı zedelenmemelidir. İnsan zaafları sebebiyle zaman zaman günaha düşebilir. Fakat günah işlemeye cüret etmemelidir. Düştüğü günahların kalıcı tesir bırakmaması için de hemen tövbeye yönelip arınmalıdır. Zira tövbe geciktirilirse günahın kirleri öz benliğe işleyecek ve bir takım hasarlara sebebiyet verebilecektir. İşte ariflerimizin, letaiflerin körelmesi ya da ölmesi diye işaret buyurdukları tehlike de bu olsa gerektir. Öyleyse tövbe ümidiyle günaha yönelmek, geleceğini karartmak ve belki bitirmektir. Geçmiş günahlarımızdan tövbeyle temizlenebilmek, Rabbimizin bize muhteşem bir ikramı iken, tövbe ederim hayaliyle masiyete yönelmek, nefsimizin ya da şeytanın kurduğu zehirli bir tuzaktır. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi programında bu akşam son olarak yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı ve Manevi Kişiliğin İnşası bölümünde yer alan Boş Ümitlerle Geleceği Kaybetmek başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Bu akşamki yazılarımızı Genç Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından aktarmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de yeni yazılarla birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.